Ayşe'nin dostu, koşanın matarası. Yabancı değil sanki evin amcası halası. Ağlayan'ın su geçirmez maskarası program. Anlatamadım Ayşe Balıbey ve Cemişçilerle beraber başlıyor.
Arkadaşlar iyi akşamlar. Dur bir dakika, bizi özleyenler için şey yapayım, bazen oluyor ya, eski günlerimizi. Arkadaşlar günaydın, anlatamadığımdan hepinize merhaba.
Ayşe sen şöyle yap, arkadaşlar iyi yatsılar diye her bizi Spotify'dan da falan dinleyen çok var. O zaman her dinleyenin dilimine göre mesela Süper FM'den rica ederim ayrı bir şey yapsın. Kaçta yani, biz şu anda bizi akşam 6'da. 6 civar, bazen şarkı uzuyor falan filan, reklam uzuyor. Dinleyenler için iyi akşamlar diyoruz. Sen niye günaydın diyor, niye iyi öğlenler?
Eskiden kalma alışkanlıklar.
Bazıları vardı ya, böyle kıl tipler vardı mesela. Saat 11 gibi mesela günaydın derdin, böyle yapardı. Tünaydın. Hani.
Vay vay vay, ne büyük kardeşim, iş yaptın be.
Benim bir tane müşterim vardı. Hindistanlı Ayşe. Bir gün gene böyle 3-4 kişi falan beni aramıştı. Günaydın demişti. Ben de günaydın demiştim ama hani saat 4 olmuştur mistiraj dedim. Yine günaydın. Şey demişti bana. Ben bir insanı ilk görümle günaydın derim. İkinci görümde tünaydın derim. Son görüşümde iyi akşamlar derim. Peki dördüncü kez görürsen demiştim ben. Ben bir insanı bir günde 4 kere görmem. Ne diyorsun sen ya?
Ya Allah'ım hani, ya. Terminatör gibi bana boş
kurtlar
boş
var, Spolat Alemler gibi. Ben bir insanı bir kere görürsem. Belki de denk geldi. Yani işte böyle şey tipler var böyle.
Kıl ilk iletişimde.
Merhaba diyorum. Günaydın diyorum. Saat cevap akşam 9. Günaydın. Seni gördüm, günüm aydı diyorum ya. Kötü bir şey mi bu?
Aslında o demek yani. Aslında bunun bizim bir saatle, günle şeyle alakası yok. Güneşle alakası var. Güneş doğuyor ve gün ayıyor
sen
yani.
Sen de benim güneşimsin diyorum sana. Ne kadar güzel bir şey söylüyorum.
Saat ne kadar yalan bakayım. Bir şey ya.
Niye?
Sen benim güneşimsin. 3 ay sonra gırtlak gırtlak.
Orası ayrı. Ama şimdi
3 ay sonra güneşe hortumlu.
Ayşe niye öyle oluyor be? Ya şunu aşamadık be Ayşe.
Aşamadın.
Milyonlarca yıldır insanlık tarihinde şu aşılamadı. İlk başta güneşimsin. Sen kalktın, doğdun. Günüm aydınlandı da.
Neden biliyor musun?
Aşkım ne 4 saatte mi cevap vermiyorsun?
Çünkü süre uzadıkça, birlikte geçirdiğimiz vakit arttıkça birbirimize ne kadar çok yalan söylediğimizi görüyoruz.
Ondan dolayı mı diyorsun?
Tabii %100. İlişkileri bitiren en önemli şey, bak bunu benim karşıma aşkım kapışmaya getirsinler. Aşk profesörü getirsinler ya. Kimi getiriyorlarsa getirsinler.
Aşk profesörü, Uludağ Üniversitesi aşk profesörü.
Aşk profesörü, ben biliyorsun ilişki bakanlığı, dünya bakın her ilişki yalanla bitiyor ve yalanla başlıyor.
Yalan mı diyorsun o ilgisini?
Aa!
Nasıl ya? Hayır, ben bunu kabul etmek istemiyorum.
Sen bunu istediğin kadar kabul etme. Bu doğru, bu ne kadar doğru olduğunu bütün anlatamadımcılar. O zaman programımız madem aşkla açıyoruz. Ayşe'nin bavulu, yani gerçek aşkınız ve Cem İşçiler, onu bulamadığınızda.
Pratik aşkınız gerçek var.
Instagram hesaplarını takip ederek Ayşe'nin bavulu ve Cem İşçilere bir aşk nasıl başlıyor ve nasıl bitiyor? Ya tek cümleyle. Ben diyorum ki yalanla başlar, yalanla biter. Öyle. Bize söyleyin, biz de burada konuşalım. Sence neyle başlıyor, neyle bitiyor?
Konumlandırmayla alakalı. Birdenbire bir kadını, bir erkeği, karşındaki partnerini bir anda...
Tek kelime, tek.
Konumlandırma dedim ya.
Konumlandırmayla başlıyor, konumlandırmayla da bitiyor mu?
Evet.
Oo, güzel.
Onu koyduğun yer değişiyor.
Çok doğru.
Çok güzel bir yer açıyorsun ona, koyuyorsun, pamuklara sarıyorsun. Sonra orada böyle çok kıpraşmaya başlıyor.
Seni pamuklara sarmalar sararım. Geçen gün...
Ne gerek vardı bu şarkı?
Çok güzel oldu. Geçen gün Sezen Aksu'nun niye sahneye çıkmadığı ile ilgili bir açıklama yapıyorlar.
Ama ya yaştan mı?
Yok. Yok, mahallen emekli. Yani. Sanki öyle bir şey var mı? Steve Wonder da o zaman EYT'li olan 20 yıl oldu. Şöyle bir şey oluyor. Diyor yani bir denk geldiğim videoda diyorlar ki Sezen Aksu şu anda bu Türkiye'de konser vermiyor. Yani Türkiye'nin şu ikliminde. Ben de bunu çok saçma buldum.
Ne alaka? Havalardan dolayı mı? Açık hava konseri mi? Kışın yapmıyor.
Ya da küresel ısınmadan dolayı mı acaba? Bilmiyorum. Bazen şunları da söylüyorum.
Siyasi iklimden mi bahsediyor? Allah Allah.
Genel gündem, dünya gündemi falan. Ben de yani bu bazen işte ne oluyor biliyor musun Cemciğim? Kraldan çok kralcılar var ya. Beni hayatta en çok rahatsız eden onlar.
Aynen.
Bu da bir nevi aşk ve bir nevi gözü körleştirme. Şimdi biz zaten bir sanatçıya dinlediğimizde bestelerini ve şarkılarını sevdiğimizde onun tabii ki hakkını veriyoruz. Şimdi bizim için Tarkan, Cem Yılmaz, Sezen Aksu, Zeki Müren bunların yerini kimse değiştiremez bizim için yani. Tabii. Ama ekstra bir yalakasına ihtiyaç yok yani o insanların.
Ama kraldan çok kralcı dedin ya. Kral da çok kralcı olunmasını istiyorsa o kralcıları doğuruyor aslında kendi kendine. Burada kralın nasıl tepki verdiği çok önemli.
Ha, Sezen Aksu dese ki kardeşim ne boş boş konuşuyorsun.
Aynen.
Benim adıma bir daha konuşma dese.
Aynen, Sezen Aksu çevresi bir şey dolu. Sezenim, Sezoşum'la dolu oldu zaten o kendi dünyasını. Şokopop'tan takip ettiğimiz kadarıyla yaratmış da bir insan. Şimdi bence insanlar belirli bir başarıya geldikten sonra o başarısıyla alakalı kendisini tapan, kendisine bayılan, kendisini dünyada eşsiz benzersiz biri olarak gören kişileri bir kere ayıklamalılar. Çünkü çok kısa sürüyor o zaman o başarı.
Doğru. sevgili Cem Hakkı İşçiler der ki insanın pohpohlanmak ve iltifat çok hoşuna gidiyor.
Evet.
O yüzden bütün tuzaklar orada düşüyor.
Evet ama bu sende sürekli bir ihtiyaç haline geldiğinde insanlar senin bu pohpohlanma ihtiyacını kullanmaya başlıyorlar. Kim istemez pohpoh? Kim istemez sabah kalktığında dışarı çıkarken komşu tarafından denk gelip ya Hüseyin Bey ne kadar şık giyinmişsiniz bugün. Halbuki normal boğazlı kazak giymiş. Birdenbire Hüseyin Bey'i buna alıştırdığında Hüseyin Bey harika giymiş, Hüseyin Bey süper giymişsin deyip duran kişi sana hep aynı kişi ise seni sadece o senin sende bir birdenbire şey yaratıyor. Mesela senin buna aslında ihtiyacın yok. Hiç aklında dışarı çıkayım da birileri beni övsün diye düşünmüyorsun ama birdenbire biri seni ekstra
övünce.
Israrla övünce övülme ihtiyacın sende bir gereksinim oluyor ve o kişi seni sürekli övdüğü için o kişiyi yanına alıyorsun. Halbuki o seni gençten övmüyor.
Aslında bu arada dediğin şuna göre iltifat aslında bir afyondur. İnsanın beynini uyuşturur ve iyi düşünememesini sağlar diyebilir miyiz?
Evet, sen mesela durduk yere sana şunu söyleyen birine kızabilir misin? Ayşe Hanım saç kesimim ne kadar mükemmel olmuş. Dur be zamanı mı şimdi der misin?
Şey derim, doğru ve çok geç kaldım bunu söylemekten.
Saçımı kestirdi 4 saat oldu ya aynı mı görüyorsun? Ama hiç mesela saçınla ilgili yorum yapmayan hatta saçını hiç beğenmeyen hatta senin saçından ziyade kendi saçının ne kadar güzel olduğuyla ilgilenen bir insan seni çok tatmin etmez.
Doğru. Bir de şöyle bir şey oluyor. Buna katılır mısınız sevgili anlatamadımcılar? Karnaval'da Süper FM'de şu anda biliyorsunuz saatler Ayşe Balıbey ve Cem İşçiler'i gösteriyor.
Evet.
Bizleri Ayşe'nin bavulu ve Cem İşçiler hesaplarından takip ederek Cem İşçiler'in ne kadar komik videoları olduğunu, benim de ona ne kadar komik cevaplar verdiğimi Instagram'dan görebilirsiniz. Şöyle bir şey oluyor iltifat konusuna gelecek olursak. İkili ilişkilerde bir süre sonra sevdiğin insana körleşiyorsun. Yani onun saçını evet. mı kestirmiş, saçını mı boyatmış, saçını mı uzatmış görmüyorsun. Dışarıdakini görmeye başlıyorsun. Yani dışarıdaki iş yerindeki Ayten Hanım'ın saçını bir milim kestirmesini görüyorsun da eşinin saçını hayvan gibi simsiyahtan sapsarıya boyatmasını görmüyorsun. Sonra da diyorsun ki evet. hayatım bende kafa mı kaldı? Kaldı. Yani zehir evet. gibi kafam maşallah.
Senin kafan kaldı nerede kaldı?
Ama nerede kaldı?
Senin başka bir yerde kalmış kafan.
Ya da ben sana diyelim ki ilişki esnasında hep iltifat ediyorum. Ya işte saçların ne kadar yakışmış aşkım işte işte ne kadar güzel gözlerin falan diyorum. Umursamıyorsun beni. Çünkü benim sevgim senin cebinde.
He.
Bir de öyle bir hastalık oluyor ilişkilerde. Hmm. Gidiyorsun ama dışarıda 7 yabancı biri. Gösteriden sonra çıktı. Senin sevgilin evde her gün senin saçına iltifat etti. Ne kadar güzel olmuş işte gözlerine daha bir parlak bakıyor falan diyor umursamıyorsun. Gösteriden çıktın bir tane geldi seyircin. Ya Cem Bey ne kadar güzel zayıflamışsınız dedi. Halbuki evde karın onu 3 aydır söylüyor. Hiçbir kıymeti yok.
Bence çok var Ayşe.
Böyle iltifatın Allah belasını versin.
Bence çok bak çok gerçekten senin zayıfladığın, şişmanladığın, saçının, gözünün, burnunun, ağzının sürekli
evdekinin
ilgilenen,
hatırlaması iyi bir şey.
Hatırlaması zaten mükemmel bir şey. Senin de onunla çok ilgilenmen çok güzel bir şey. Bence hayat zaten böyle güzel ama işte böyle bunun hayaline yanlış insanlarla kapılmamak da lazım.
Kadir kıymet bilmiyorlar annem.
Ya bu arada geçen gün şey oldu onu paylaşmak istiyorum. Geçen gece Ayşe sen de biliyorsun gördün Instagram'dan ama bunu da paylaşayım. Gece 3.30 falan tamam mı? Uyumak için YouTube'da bir şey bakıyorum. Hani bir şey izleyeyim de uyuyayım. Birinden karşıma Uşak İsmet İnönü Caddesi canlı yayın MOBESE kamera kaydı çıktı. Kayıt değil yani canlı yayın.
Uşak.
Uşak'ta İsmet İnönü Caddesi.
Uşak'a sevgiler gönderelim.
Sevgiler gönderelim. Baya 3.30 kimse yok. 4 tane ATM var. Ağaç var, binalar var falan. Işıklar yanıp sönüyor.
Nerede çıktı karşısına?
Abi keşfetime çıktı. Benim keşfetime niye Uşak İsmet İnönü Caddesi MOBESE kaydı çıkıyor? Hiçbir fikrim yok bununla alakalı. Ben de hani bazen böyle bazı böyle işte kaza anı, işte o an diye videolar olur ya böyle ilk 15 dakika caddeyi gösterir sonra ileride kaza.
Evet.
Öyle bir şey mi? Baktım canlı bir izleyici var o da benim. Dedim şakası olsun story atayım. İşte benim gece etkinliğim falan diye SS aldım. Aldım.
Story attın.
Story attım yatacağım. Abi orası bir dolmaya başladı. Birdenbire o canlı yayına bir sürü insanlar geldi. Cem abi burada mısın? Cem abi burada mısın? Falan filan. Bir anda ben de oradayım. Buradayım dedim.
O canlı yayını izliyorsun.
Tabii canlı yayını. Bir de canlı yayını. Bir anda Uşak İsmet İnönü Caddesi'nin gece saat 3.30-4'e doğru. Bomboş caddeyi izliyoruz. Bir de 10-15-20 kişi falan oldu. Sonra dediler ki çocuklar. Benim takipçilerim çok tatlılar. Dediler ki abi şu banka ATM'sini oraya bir restoran bulayım ben sipariş verelim. Kurye de bizim önümüzde yesin, bize el sallasın. Ama dedik ki çocuğa da mı bunu söyleyelim yani. Biz böyle sizi izliyoruz şu an buraya izliyoruz. Adamı da hani yolundan o kadar
edip.
Bayağı çocuk aramış yazmış demiş ki böyle bir durum var biz izliyoruz arkadaşlarla. Gelin burada parasını biz size ödeyelim. Tip de atmış çocuk.
Ha güzel.
Çocuk geldi bayağı 15 dakika sonra. Biz tam kimse kapatamıyor. Kurye geldi. Aa motoru geçiyor o kuryem yok değilmiş Allah kahretsin falan diye böyle salak salak takılıyoruz. Hakikaten kurye geldi.
Ya saçmalama.
Açtı yemeğini yedi bizim karşımızda. Bizi de el salladı gitti. Allah'ım yarabbim ya inanılmaz bir şeydi ya.
Buradan ne anlıyorsunuz? Cemişçilerin bomboş bir hayatı oldu.
Bomboş bir hayatım var. Benim bir de ruh hastası. Benden daha manyak takipçilerim var.
Arkadaşlar bizi Instagram'dan Aysen'in Bavulu ve Cem İşçiler'den takip ederseniz bizim bir anda aniden açtığımız karşılıklı canlı yayınlarımıza ortak olursunuz. Cem gibi Uşağı, bir gün Muğla'yı, bir gün hiç apansız Adıyaman'ın bir caddesini bizlerle birlikte canlı yayında izleyebilirsiniz.
Gerçekten de enteresan bir
çok gece. Güzel ve çok eğlenceli bir şey olmadığına eminim ama.
Ay mükemmel, keşke olsaydı tabii.
Cem'cim şimdi dilersen sevgili Süper FM'cilerle bir haberi paylaşayım, bu önemli bir haber.
Neymiş?
Ata Demirer beni takip aldı.
Evet, sen onu bana yazdın. Çok güzel.
Çok harika. Tatlı.
Peki ve... Atademir'i takip ediyor muydun?
Etmiyordum.
Atademir'e helal olsun be.
Bak ne yazıyor. Geri
Daha sen geri takip etmedin
ettim
mi?
Ettim canım. Sabah 1,5 saniye sonra.
Atademir'in server'dan datası gelirken havada etti. Bir şey söyleyeceğim. Çok tebrik ederim Atademir'i. Gerçekten bir kere çok doğru bir insanı takip almış öncelikle. Bir, ikincisi mesela şöyle bir ego yapmamış. Mesela daha dur şu kızı takip edeyim. Muhtemelen senin şey tweetini gördü. Alper Gezer abi tweetini gördü. Çok değildi ya.
Evet evet.
Dur şu kızı takip edeyim. Aa o beni takip etmiyormuş dememiş.
Ne kadar tatlı ve kompleksiz biri.
Aferin.
Yani o eyvah eyvahları verdiğimiz paralar helal olsun.
Helal hoş olsun be. Koy vizyona gene gidelim.
Vallahi gidelim.
Gösterisi başlıyor.
Allah.
Tabii. Mayıs'ta galiba. Mayıs'ta gitmez miyiz ya?
Başladı galiba.
Yok daha başlamadı.
Atademirer gazinosu vallahi başladı.
Harbi oğlum daha başlamadı.
Afişler... Mart'ta özür dilerim.
Tabii
çok
Mart'ta.
Özür.
Mart'ta başlıyor.
18 Nisan bravo.
Evet Nisan.
Beni takip ettiği screenshot'ı sana gönder. Arkadaşlar ben çok mutlu oldum çünkü benim Atademirer çok sevdiğim.
Evet.
Çok örnek aldığım, çok kıymetli. Ve ben onu mizahçıların yanında hep başka bir yere koyarım. Yani hiçbir zaman polemiğe girmez. Sadece işini yapar.
Aynen çok eğlenceli bir adam.
Ona tatlı. Bir şey söylersin cevap vermez.
Hı-hı.
Hayatta asla ulaşamayacağım bir mertebe bu benim. Yani biliyorsun bana daha bir laf sokmaya hazırlandığında ben bazukayı hazırlıyorum arkadan. Saplamak.
Siz benimle ilgili kötü bir şey düşünüyorsunuz galiba.
Ve bu dervişlik seviyesi onda beni çok mutlu ediyor ve bu arada Atademir'in ne özel hayatıyla ilgili ne böyle hiçbir yerden ben mekanlardan abuk sabuk çıktığını görmedim.
Evet çok düzgün bir adam.
Evet
yani.
Ayağını toprağa bastığını görmedim yani.
Çok güzel bir değer. O ayağını suya basıyor.
Evet,
denizlere girdiği için hep.
O yüzden ben de çok mutlu olduğum için çok da selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Atademir Argazinos da 18 Nisan'da başlıyormuş. Volkswagen Arena'da inşallah şey diyormuş bana DM'den daha. Yo ben biletimi alır senle giderim kardeşim.
Vallahi büyük keyifle izleriz.
Seve seve seve seve yani çok da mutlu oluruz. Şimdi başka bir şey söylüyordum. Ben bazen bazı sabahlar uyanıyorum ve Cem'e şu olmuş bu olmuş diye bir sürü şey haber veriyorum. Aynı şekilde o da bana. Şu haber beni çok şaşırttı. Biz burada zaman zaman teknolojiyi överken gömüyoruz.
Evet.
Bazı şeyleri fazla yükselindiğini düşünüyoruz dünya olarak.
Evet Metaverse gibi.
Metaverse gibi. Bak,
bir tek biz karşı çıktık.
Tabii. Sen, burada anlatamadığımdan başka.
Ya.
Hiç kimse işte neydi o NFL miydi?
NFT.
NFT pardon. NFL bir şey spor.
Onu da bitireceğiz. Buz okeyini bitiriyoruz arkadaşlar.
NFT mesela dijital resimler, dijital sanat.
Aynen.
Bunların hepsinin bomboş aktiviteler olduğunu.
Hepsini anlattık. Hepsini
söyledik.
Çıktı. Ya bizim yayınımız şu anda,
Derya.
Şu anda yayınlanmıyor aslında. Bizim şu anki yayınımız bir sene sonranın yayını. Arkadaşlar ona göre dinleyin anlatamadım.
Burada iki tane Nostradamus var. Yani
tabii
gelecekten
abi.
Haber veriyoruz.
Ne dedik de patladı ya?
Hatta bizden alınan bilgilerle gidip mezarlıklara QR kodu koyacak
evet.
Onlar.
Ben dedim ki ben öldüğüm zaman dedim önceden bir ses kaydı çıkaracağım. Hazırlayacağım. Mezar cenazeme gelenleri ona dinleteceğim dedim. Bir hafta sonra Rusya'da mı bir yerde yapmışlar.
Hadi.
Evet.
İrlanda'da insanlar sevgililerinden ayrıldıklarında o aldatılan insanlara destek olunsun dedik. İrlanda'da İlişki Bakanlığı kuruldu. Gittiler yalnızlara ev kirasını ödediler.
Bizim galiba radyo programımız 88 dilde tüm dünyada dinletiliyor.
Tabii Back to the Future filmi gibi. Gerçekten geleceğe dönüş gibi bir program bu.
Evet.
Kendimi tebrik ediyorum.
Geleceğe dönüş ne kadar güzel bir isim değil mi?
Aa.
Back to the Future. Harika.
Gelecek. Çok da güzel filmdi bu arada.
Süper film.
Şu anda İngiltere'de onun bir tiyatro oyunu sergileniyor dijital.
Nereden haberin var ya?
Benim arkadaşlarım gitti. Onların storylerini stalklarken gördüm.
Güzel benim arkadaşlarım vize kuyruğunda.
Türkiye'de plastik geri dönüşümü konusunda ilk ve tek fuar olan Replast Eurasia plastik geri dönüşüm teknolojileri ve ham maddeleri fuarı 2-4 Mayıs'ta TÜYAP İstanbul'da.
Şimdi şu üzücü konu şu. Yine bir bilişim çağı balonu. VR gözlük. Seninle çok konuştuk bunu Cem'ciğim.
Ben ilk çıktığı günden beri takıyorum. Vallahi bak. Oğlum ben VR gözlük tak... Ben...
Oğlum katarakt olacaksın şunu her gün takma ya.
Çok güzel. Ben VR gözlük keşfettiğimde VR'a da oyun gelmemişti.
Aa.
Oyun kafamda gözlük oyun gelmesini bekleyeyim. Download %80'i
bekliyorum. Şunu orkel gibi geziyorsun.
Evet, ben çok severim.
Şimdi bu VR gözlüklerin bir sürü markası var. Sen de daha iyi biliyorsun.
Evet.
Bu... son sürümü ve en pahalı olan sürümlerinden bir tanesi birçok insan baş ağrısı, gözlerde kanlanma, tabii, kuruma ve yorgunluk sebebiyle ve mide bulantısı.
Tabii.
Sebebiyle iade etmiş ve ürün, çok o büyük marka olan ürün, mallarını geri çağırmış.
Yapar. Mallarını kendisi mi çağırmış? Gözlükler fıtı fıtı fıtı.
VR gözlük.
VR gözlük otobüs durağında bekliyor.
Burada çevire, cookie veriyor ona.
Ama
neden peki bu kadar, hani bu kadar hatalı mı üretilmiş?
Hayır, hiç alakası yok. Şimdi beyin karşısında gördüğünü gerçek sanıyor. Hani yani bazı insanlar var ya, hayatın tamamen bir illüzyondan ibaret olduğunu, aslında bizlerin burada olmadığını falan iddia eden insanlar var ya.
Evet.
Onu beyni kandırıyorsun VR gözlükle. Gerçekten seni orada sanıyor. Şimdi ben mesela bir gün gösteriden önce, akşam 9'da gösterim vardı Ayşe. Saat 6:30-7 gibi VR oynamaya gittim, tamam mı? Arizona Sunshine diye bir zombi öldürme oyunu var. 2-2.5 saat oyun oynadım. 2.5 saat zombi öldürdüm. Onda mesela ilerlerken kırmızıyla işaretliyorsun ilerleyeceğin yeri. Öyle gidiyorsun. Ayaklarını kullanmıyorsun. Gözlüğü çıkardım, oyun bitti. Sahneye çıktım. Müzik çaldı. Seyircilere yaklaşık 5 dakika boş boş bakmışım. Bakıyorum seyircilere. Bunlar niye üzerime gelmiyor diye. Sürekli zombi geliyor üzerine. Bir yere adım atacağım Ayşe. Adım atmak için ayaklarımı kullanacağımı unutmuşum. Kırmızı ışık nerede diye bakıyorum. İlerlemem gereken yere. Bir yarım saat kendime gelemedim. O hale getiriyor. Sürekli kullanmak çok yararlı değil.
Doğru.
Sponsorumuz var. Öveyim o zaman.
Övsene.
Ha, muhteşem bir şey. Yani normal gözüyle bakanlar bir kere hata ediyorlar. VR gözü takmadan bir kere neye bakacaksın?
Gerçek gözle bakılır mı ya? Dünyada şey. Bu arada teknolojinin her türlüsünün çok fazlası zararlı zaten.
Tabii tabii, kesinlikle.
Bu elimizde tuttuğumuz bizden daha gerizekalı olan telefonlarımızda. Yani bir telefon düşün, ismi akıllı telefon olsun. Sana öyle bir hakaret gibi aslında.
Aynen öyle. Hani akıllı olan biziz. O sadece telefon.
Evet, hem büyük bir buluş gibi duruyor hem de altında çok büyük bir kibir var.
Evet.
Akıllı telefon. Yok ya.
Sabah 6:30 alarm kurmuşum. O sıra arkadaşım mesaj çekmiş. Cemciğim yarınki iş iptal. Mesajı sen de görüyorsun. Alarmı iptal et.
Akıllı telefon. Bunu görüyorsan.
Gerçekten akıllı olsa.
Gerçekten akıllı olsa seni o alarm uyandırmaz.
Der ki mesela, abi bu 6:30'da başka bir işim var. Hı hı. Hani o iş iptal oldu ya. Onu bize de uyandırıyor. Bir de tam uykusersem mi, erteledim mi, kapattım mı anlayamıyorsun ya. Kapattın sanıyorsun. Halbuki ertelemişsin.
Abi evet. Ben öyle bir tane uçağı kaçırdım. Yani yanlış alarm kurduğum için. Şimdi o boarding saatiyle uçak saati farklı ya.
Tabii.
Ben işte görmüşüm uçak saatini, ben boarding saati zannetmişim. Oo. Yani üsttekini. Yani millet havalanırken ben uçağa yürüyorum.
Nereye ya? Arkadaş, niye erken bindiniz ya?
Bir de hani yanında birileri varsa seni gene uyarıyor, arıyor, ediyor.
Evet, evet.
Tek yolculuklar rezalet. O yüzden ben 8 tane ayrı alarm kuruyorum. 7:20, 7:21, 7. Barış mı yapıyor? Allah kahretsin şunu 10 dakika arayla kur bari. Ve bir gittim ben, çok rahat bir şekilde geldim. Böyle yaptılar. Sizin uçağınız şu anda kalkıyor abi. Şu anda kalkıyor mu? Ambulans.
İnemez mi?
O alarm bana şunu yapmıyor, akıllı telefonumun alarmı. Ayşe, deli misin? Boarding saatiyle uçak saatine bir daha bak. Beni doğru kur saatine.
Akıllı telefon olsaydı yapardı.
Akıllı saat olsaydı ya da.
Normal bir telefonu. Sen yani, ne dersen onu yapıyor.
Şovu bırakın o yüzden.
Unutmuyor sadece. Hafızalı. Evet. Bence ona hafızalı telefon demek lazım. Unutmayan telefon.
Doğru. Hafızalı telefon.
Çünkü da 3 sene sonra beni saat 9'a kaldır diyorsun. Kaldırıyor. Ama niye kaldıracağını sormuyor. Akıllı olsaydı sorardı.
Kaç kere kalkacaksın derdi.
Yani derdik abi 3 sene sonra 9'da sen ne yapıyorsun acaba? Değil mi? Mantıken sen şu an tam olarak 2029 yılında, atıyorum 11 Şubat saat 14:27'de alarm kur dediğin zaman telefon şunu demiyor. Niye ki? Sen mesela, ben sana desem ki Ayşe'cim 4 sene sonra 9 Kasım saat 22:54'te beni arar mısın desem, dersin ki niye ki? Değil mi?
Tabii derim.
Akıllıysan onu der. Telefon akıllı falan değil.
Yok, biz akıllıyız, abartıyoruz telefonları.
Evet.
Yani şimdi şöyle bir şey oluyor. İlk birileriyle tanıştığında onu baş tacı ediyorsun ve o sevgilini şımartıyorsun ya.
Bravo.
Akıllı telefonla da tam böyle bir ilişki oldu aramızda. Şımarta şımarta şımarta tepemize çıkardık.
Ha.
Hiçbir hatasında da artık o kadar şımarttık ki yüzümüz yok eleştirmeye.
Evet.
Şimdi sevgili anlatamadığım dinleyicileri, Süper FM'desiniz. Ayşe Balıbey ve Cem İşçilerle birliktesiniz. Sosyal medya hesaplarımız Ayşe'nin Bavulu ve Cem İşçilerden bizi takip edebilirsiniz. Ve lütfen şu sorunun cevabını arıyoruz. Bize DM'den yazarsanız çok mutlu oluruz.
Hangi sorunun cevabını arıyoruz?
Şu ana kadar 100 yılda ya da yaşadığınız süre içerisinde size göre yapılmış en büyük icat nedir? Şimdi akıllı telefonu konuştuk. Akıllı saati konuştuk ya. Sana göre mesela hayatını en kolaylaştıran icat hangisi?
Fax.
Fax. Faksın en yanında en gereksiz şey.
Faks mükemmel bir şey. En azından mesela iptal etmen gereken bir şey olduğunda onu iptal ediyorsun. Faksı ben, ha bak, her şeyi anlıyorum. Telefon, görüntülü konuşma. Ama faksdaki bir kağıdın bir öbür taraftan çıkmasını hala ben anlayamadım ya.
Gerçekten mi?
Nasıl oluyor?
Ben de radyonun içinde nasıl insan yok hala
anlayamıyorum. Bak, ses frekans.
Şu an radyonun içinde insan değil miyiz? Küçük küçük hallerimiz yok mu orada?
İçindeyiz şu anda. İsterseniz arabanızdan tornavidaları çıkarın. Hop, hop, hop, çıkarız.
Bir açı, şimdi arabanızın torpidosunu açın. Cem İşçilerin küçük kafasını görecek. Kafalar halinde ama.
Tabii, sizin ruhsatının üzerine oturuyorum ben şu an.
Abi polis diyor ki ruhsat ehliyet diyor. Diyor ki veremem, Cem abi üstünde oturuyor. Şimdi bana göre en büyük icat yani %100 fotokopi makinesi.
Evet, o da işte faksın bir altı. Fotokopi makinesi tam olduğu yerle kopyalıyor. Faks onu bambaşka yere gönderiyor.
Bambaşka bir yere gönderiyor ve fotokopi makinesi bil bakalım ne zaman bulunmuş.
Hadi bakalım.
1906 yılında Washington'da bulunmuş. İlk fotokopi makinesini, elektrostatikli fotokopi makinesini 1906 yılında doğmuş fotokopi makinesi
doğmuş
bulan.
Ha,
doğmuş.
Babası faks makinesi, annesi telsiz telefon.
Fotokopi makinesini icat eden Chester Carson 1906 doğumluymuş.
Vay be.
Ve ilk makine 38 yılında kullanılmış ve daha sonra kuru ve yazma anlamlarına gelen, kuru yazma anlamına
Ayşe,
gelen.
Bu fotokopi makinesini bulan mı 1906'da doğdu? Fotokopi makinesi 1906 yılında doğdu.
Fotokopi makinesi sezaryenle dünyaya geldi.
Az önce dedin ki 1906'da doğdu, sonra bulan kişi 1906.
Evet evet.
Doğduğu gibi fotokopi. Doğar doğmaz şey mi? Benden bir tane çek bakayım aynısından.
Hayır bak. 1906'da doğuyor kardeşimiz.
Adam doğuyor.
Chester Carson.
Neden? 38'de buluyor o zaman.
38'de buluyor. Yani kaç yaşında oluyor?
32 yaşında mı buluyor?
Ben bunu nasıl matematik insan? 32 yaş bir şey icat etmek için çok erken ya da geç mi sence?
Aşırı erken.
Böyle. Ne?
Ne geç mi?
Kaç abi yaş? Şimdiki çocuklar 4 yaşında robotik yapıyorlar ya.
Yapmıyor ki, önüne geliyor Lego gibi.
Peki sevgili dinleyicilerimiz, şöyleymiş. Kuru ve yazma anlamlarına gelen kelimelerin birleşmesinden zerografi adı verilmiş. Fotokopi falan değil, zerografi denmiş ilk buna.
Belki hani kopyalamazsa diye zero demiş. Ha. Hani mesela kağıt, abi bu kağıt boş oğlum, zerografi bu ya.
Zero yani.
Yapmıyor bu yani.
Fotokopi makineleri sayesinde doküman çoğaltmak, demek ki birinin şöyle bir şeye ihtiyacı oldu bu Chester kardeşimizin. Chester okula giderken biri dedi ki şu notu dedi öğretmen, 20 kişi hepiniz yazacaksınız dedi.
Evet.
Sınava çalışmadan. Chester dedi ki ya başlarım böyle işe.
Ben hemen bulayım. Ama şey çok önemli gerçekten. O zaman hani şimdi telefonlar bile bundan 30 sene önce hayvan gibi büyüktü ya.
Evet.
Kafam kadar telefondu. Acaba ilk fotokopi makinesi belki de bir bina kadar falandı.
Onlar kesin çok büyüktü, evet.
Tabii.
İlk bulunan icatlar böyle ne zaman hani insanın gözü doymaz da masaya bir sürü yemek söyler ya.
Evet.
Onun gibi küçük yaparsak kimse ciddiye almaz ya, bu kadar büyük yapıyorlar.
Bilgisayar vardı böyle dev gibi. Senden büyük bilgisayar.
Neydi senin ilk bilgisayarın?
Amiga. Amiga 500 vardı. O tam bilgisayar değil, oyun makinesi ama workbench falan vardı. Onda da böyle Windows tarzı kullanabiliyordun. Saçma sapan yani. Mouse'u şeyli, tekerlekli oluyordu ya.
Evet
çıkarıp
ya.
Çıkarıp sürüyorduk. Tekerlekli mouse'lar niye gitti ya? Optik mouse'lar gelesin. Ben optik mouse'a sinir oluyorum ya.
Ben optik mouse'u yemiyorum. Hatta bir tane benim şöyle bir mouse'um var şu an. Böyle yay gibi dırırt yapıyorsun, dırırt kaldırıyorsun. Evet. Ve her seferinde bozuluyor. Dördüncü mouse'umu aldım. Yani mouse'um derken mouse'um kırmızı gülüm. Bir dinleyicimiz şöyle bir şey yazmış. Demiş ki fotokopi makinesini bulan insan bence sınavlara hazırlanırken buldu. Doğru. Sen üniversitede not tutan biri miydin? Son saniye güzel kızlara yanaşıp fotokopi çektiren biri miydin?
Ben kırtasiyeli not satarlardı o zaman.
Fotokopideydin sen.
Tabii hep fotokopi. Hatta yani fotokopi çekilen kişilerin fazla fotokopilerini alırdım. Mesela diyelim 300 sayfa notu var. 10-15 sayfa versen bana yeterdi. Çünkü nasılsa yani 300 sayfa versen de çünkü canım sıkılıyor. En azından şu 15 sayfa ezberleyeyim. Benimkiler biraz şans oyunu gibiydi benim sınavlarım. Yani 300 sayfalık sınavın 15 sayfasına çalışıyordum. Eğer ki olur da benim 300'de 15 şansım var. Yani %5'e falan giriyor takriben. %5'lik bir dilimde başarılı olma ihtimalim yüksek. Olur da benim gerçekten 15 sayfadan sorular gelirse derim ulan çok talihli bir insanım ya. Bir yandan da kendimi o şekilde deniyordum. Şansımı deniyordum yani üniversitede.
Harbiden sen sayısal loto gibi sınavlara çalışıyorsun.
Tabii tabii. Benim bir sınavdan 100 almam aslında %5.
İhtimal. Benim de şöyle oluyordu kanka genellikle. Yarısını çalışıyordum. Yarısını da dua ile ve ritüellerle
halledim. %50.
Ya bak %50. Çok yüksek oran. Yani böyle bir 200 sayfaya kadar bir gün şöyle bir şey olmuş üniversitedeyken. Biliyorsun hukuk fakültesi okuyup avukatlık yapmamaya yemin etmiş bir kardeşinizim ben sizin. Bir gün bir ders var. Türk ceza hukuku.
Hmm.
Ama çok yorucu bir ders ve yani çok güzel ama zor bir ders. İlk 200 sayfayı ben çalıştım. Kitap 800 sayfa. Hocanın kendi kitabı.
Oo.
Zaten genellikle profesörler kendi kitabını da ittirir sana kampüste. Ya çocuklar benden daha iyi yazan mı var? Tabii ki de bunu okuyacaksınız diye. 200 sayfaya çalışmışım Cem. Hoca sınavdan bir gün önce demiş ki
201'den başlıyor.
600. sayfadan başlıyoruz.
Aa.
Yani benim hani tahayyül bile edemediğim bir yerden başlıyor.
Hoca resmen üşenmiş ilk sayfadan açmaya.
Allah belanı versin. Bu ne üşengeçlik ya?
Ben o da hatırlamıyorum ilk 600 sayfayı.
Ya kardeşim sen aylarca 800 sayfayı anlatıp sonra nasıl 200'e düşürüyorsun ya bir gün önce?
Evet. Hiç söylemesen daha iyi.
Heh. Ya sen bırak gene son 200'den sonra bizim motivasyonumuzu bozma. Ben de o gün okula gitmemişim. Zaten okuldakilerle de çok alakam yok. ben o 200 sayfada bildiğim ne varsa yazıyorum. Ama bir yani ben de o 600. sayfadan bağlıyorum ilk 200 sayfaya. Yani mesela adam diyor ki işte tahammüden adama, tahammüden adam öldürmeden önce. Daha neler var biliyor musun? Taksirle var biraz önce ona.
Aslı hocam sizin taksirle adam öldürme konusundaki yorumlarınız inanılmaz dehşet verici. Yani okurken gerçekten inanılmaz etkilendim, ben bunu yazmak istiyorum.
Tabii benim beynim de tahammüdene hiç yer kalmadı. O kadar güzel taksirle yapmışsın. Yani hocalar da üniversitelerde bazen şov yapıyordu yani.
Yapmam yani, kitap yazmış zaten, yapsın da şovunu bir zahmet değil mi?
O yüzden bu fotokopiyi bulan sevgili Amerikalı kardeşimiz kesinlikle sınav önce bir yokluk anında. Arkadaşlar var mı notlar? Yok, bende de yok deyip gidip bulmuştur bence. Bilgisayarı kim bulmuş biliyor musun?
Kim bulmuş?
Konrad Zuse.
Ne zaman bulmuş?
Almanya'da bulmuş ve tek
bilgisayar
bir kişi...
Bilgisayar Alman icadı mı?
Evet.
Vay be.
Ve tek bir kişiye indirgemiyorlarmış bunu. Bu makine bilgisayarlara bizi yaklaştıran ilk icatmış. Z1 diye, Z1.
Tam bilgisayar değil yani. Bilgisayar teknolojisini üretebileceğimiz şey, doneyi bulmuş.
Bravo. 1936 bunun da yıl. Diğeri fotokopi makinesi 1938.
Fotokopi makinesi bilgisayardan sonra mı bulunmuş? Biraz bence derdi ki abi teknolojide geriye gidiyoruz şu anda. Arkadaşlar 1980'de telgrafı bulduk falan diye yani. Tamam da kardeşim WhatsApp var diyen olur yani.
92 yılında fax bulunuyor 1992'de.
Ve 2025 yılında arkadaşlar kulaktan kulağa fısıldaşmayı bulduk.
Hadi gidin. Bence böyle giderlerse 2024'te falan güvercin gönderilir haberleşmek için. Çok doğru. Tersine bir icat bu. Yani insan bak fotokopiye bak, çağın ne kadar gerisinde kalmış. Adam 36'da bilgisayar benzeri bir şey buluyor. Dur kardeşim, burada yoktur çoğaltıcı bir
ama
şey.
Ama demek ki onun yerine yani 1936'da bilgisayar bulunuyor ya, 38'de printer bulsaydı bile hiç fotokopi makinesi gerek kalmayacaktı.
Doğru.
Ctrl P Enter abi, bir şey çıkmadı. Onun daha bulunmadı ki.
Bence bu Alman kardeşimiz Konrad Zuse, nasıl okunduğunu bilmiyorum. Almanca mükemmel olduğu için. 36'da bulunca kimsenin bir işine yaradı. Yani fotokopicinin bütün hayatı ziyan oldu şu an.
Mahvetmiyor. Onlar bence yumruk yumruğuna kavga etmiyor.
Sonra diyor Zuse, kendi ismi Z ile başladığı için Z2 ve Z3'lerini de geliştirmiş bu Z1'i.
O yüzden Z en altta.
Aa.
Klavyede. Ondan mı olabilir? Zuse'yi kolay yazayım diye.
Olabilir. 1941 yılında yarattığı Z3 ile dünyada tam otomatik yazılımla yönlendirilen, programlanan sayısal aritmetik hesaplamayla çalışan ilk bilgisayarı 1941 yılında bulmuş.
Aynı, hala aynı teknik devam ediyor. 1-0-1-0-1-0 mantığı.
Aa, Berlin'de bulmuş bunu Zuse. Ve onun yaptığı bilgisayar elektron lambalarından oluşuyormuş. Aynı yıllarda Business Machine Corporation adlı firmanın yaptığı otomatik bilgisayardan çok daha hızlıymış.
Aferin. Çok daha hızlı derken şu anki hesap makinesi daha yavaş.
Yalnız bu gerçekten Almanların mühendislik ve matematik konusunda...
Sanayi konusunda bir de dehşetler yani.
Aynı ben. Yani gerçekten bir milletin hem de 2. Dünya Savaşı'nı, 1. Dünya Savaşı'nı atlattıktan sonra bu kadar ayağa kalkması...
İnanılmaz.
Takdire şayan. Ben mesela şu anda mühendislik okumak isteyen bir öğrenci olsaydım ve biraz da Almanca'ya kafam çalışıyor olsaydı, yani dile, kesinlikle Almanya'da okurdum.
Neden?
Mühendisliği. Ha. Çünkü yani mühendisliğin A'sı, B'si, C'si var onlarda yani.
Evet öyle.
Sonra da gelir onlara fake atarak Türkiye'ye hizmet ederdim. Gerçek bir içimde Türk bayrağı yaşadığı için biliyorsun. Irmağın akışına ölürüm Türkiye'mle.
Başka ne var böyle teknoloji devrimleri?
Klavye, F klavye.
O F klavye kim bulmuş? Okuma onu ya. F klavye bulan var, tam bir kıl. Kesinlikle cins. İlk Q klavye bulundu, F mi bulundu acaba?
İlk bence F bulundu.
Evet, galiba ilk F. O zaman ilk F bulunduysa sonra...
F ne kadar zor ya.
F klavye saçmalık.
Kim ya? Biri gözünü kapatarak mı koydu harfleri?
Çok kesin, o böyle sevgisi vardı, Figen Migen diye kesin. Aşkım senin en başta olsun. Yani bazıları mesela aşkını veya atıyorum kız sevgisi ismi diyelim ki işte Şevval. A Şevval diye kaydedersin ya, en başta olsun diye. Onun gibi şovcu bu.
Şovcu. Bir yandan da bu arada milliyetçi bir beyefendi.
Fransız ismi, falan mı?
Hayır. İsmi İhsan Sıtkı Yener.
F klavyeyi Türk mü bulmuş?
Evet.
Aa.
Şu anda anlatamadım dinleyicilere. Süper FM'desiniz ve size harika bilgiler vermeye devam ediyoruz. Bu çok az olur anlatamadım da. Bilgi verdiğimiz yani 350 programda 3 falandır.
Max.
Buna denk gelmeniz
onun da ikisi yanlıştır.
Şimdi bununla gidip bu bilgi size biraz sonra söyleyeceğim şeylerle. Cem İşçiler gidip flörtlerine hava atabilir. Ben gidip evde değerli eşime hava atabilirim. Siz de sağa çekip bu bilgileri kaydedin. Ve sağ ol Ayşe abla, bu bilgilerle şimdi gidip herkese hava atıyorum diyebilirsiniz. F klavye Cem'cim, İhsan Sıtkı Yener tarafından 1946 yılında öğretmenliğe başladığı sırada Türk dilinin özelliklerine göre yapılmış bir daktilo
evet.
icat etme çalışmasına başlamış.
Peki bu Q'dan önce mi sonra mı, onu bir şey yapmak
ona
lazım.
Ona da bakalım.
Çünkü o zaman demek ilk F klavye bulunduğunda sonra mı Q bulundu? Ama ilk Q bulmuş olmuşsun.
Bence ilk Q bulundu.
Az önce o zaman F klavye için söylediklerinden dolayı özür diliyorum. Ben bilmiyordum.
Özür dilemiyorsun da yarım yani, yarım ağzı.
Yani gene F klavye sevmiyorum da alışmış olmadım. Evet. Alışmış olsaydı Q klavye sevmezdik.
Doğru. 10 parmak için ideal Türk klavyesini 1955 yılında, 20 Ekim 1955 yılında kabul ettirmiş.
Vay be.
Harika.
Bir insan durduk yere bu harflerin yerini değiştirdim ben, alın şunu kabul edin demesi, değil mi? Yani
çok büyük bir özgüven. 1974 yılında tüm daktilolar F klavye olmuş.
Düşünsene birdenbire alfabeyle alakamızda bir ki abi A, B, C, C, D, E, F değil de işte K, L, F, T, U, F olsa şey harfin dizilimi dese bunu nasıl kabul ettin? Ettiremezsin. Tebrik ederim. Bayağı demek ki şeymiş.
Gerçekten. İhsan Sıtkı Yener çok da tatlı ve tonton bir beyefendi.
İhsan Sıtkı bence çok ikili ilişkilerinde bayağı başarılı bir insan bence.
Tabii.
Yani bir klavye
demek ki göz temasını insanlarla kaybetmeden pazarlık yapan insanlar olur ya.
Abi bence çok başarılı yani.
Ve bütün herkese bunu kabul ettirip değiştirtmek daktiloyu büyük başarı.
Tabii canım, daktiloyu nasıl değiştireceğim?
Şimdi İhsan Sıtkı Yener'i buradan rahmetle analım ve teşekkür edelim gerçekten, evet, ama.
Her ne kadar F klavye kullanmasak da.
Kullanmasak da ve çok zorlansak da.
Gelse kullanıyor deriz.
Şey vardır ya, gelsin yüzüne de söylerim. Bence ben seninle bir dedikodu programı yapsam adı bu olur. Gelsin yüzüne de söylerim ama asla söyleyemem. Programımızın sonlarına yaklaşırken bir şovcunun icadı ile bitiriyorum programı.
Neyi bulmuş?
Helikopter.
Helikopteri bulmuş.
Ve bil bakalım ismini.
Helikopter. Helikopter.
Igor Skorsky.
Aa, adını vermiş.
Ya kardeşim bak, koskoca burada İhsan Sıtkı Yener. Ha. F klavyenin hiçbirine İ klavye diyor mu? Tabii. H klavyeyi adam baş harfi
İ'ye. Mesela neye basarsan bas İhsan yazıyor. Öyle bir klavye mi? Abi fikri yazıyorum, insan çıktı. Oğlum klavyeyi ben buldum.
Tabii ki İhsan yazacak.
Skorsky kendini son ismini vermiş.
Evet, büyük bir şov. O da 1889 yılında Kiev, Ukrayna'da doğuyor. Doktor kendisi.
Allah Allah.
Ama evde çalışmayan annesi tarafından eğitim görüyor, yetiştiriliyor. Bundan dolayı da okula gitmiyor. Bazen annesi şunu etti. Düşürüyoruz ya hani. Vay be, çok iyi okullar bitiren insanlar niye bu kadar altyapısız ve kalitesiz diye. Aslında eğitim yani cahilliği alıyor ama eşeklik baki kalıyor ya.
Tabii.
Burada da gördüğün gibi eğitim alamasa da insanlık baki kalan bir Igor Skorsky isimli bir beyefendi var. Annesi özellikle kendisine Leonardo da Vinci gibi olması için sanat konusunda eğitmiş. Oğlun ileride önemli bir insan olmasını istemiş. Anneler ne kadar önemli, görüyorsun değil mi burada eğitimde?
Böyle, annesi bir de bence şöyle yapıyordur. İşte gaza getirmek için, yavrum şimdi pazara gideceğim, buradan kalk otobüse bin, oradan ona bin. Aman Allah'ım ne kadar uzun sürüyor. Oh oğlum bulaydı mı da uçar fıtı fıtı fıtı bir şey de. İki dakikada gitseydik falan gibi gaza getiriyordur belki.
Tabii
de.
Ya da şey diyordur. Ah oğlum ah, görüyorsun değil mi? Baban gene gitti kız kardeşine. Beni bir pazara götürmez ama ablası için 500 kilometre yol gider.
Bence bunlar Antalya'da falan yazdı kaldı. Uçak çok uzun sürüyor. Bu bana helikopteri buldu.
Kesinlikle. Igor Skorsky annesinin gazına gelerek ve baba tarafından akrabalarına bilenerek bir hayat sürdü ki 11-12 yaşlarında, bir erkek çocuğunun en çok insanlardan etkileneceği yaşlarda zaten defterine uçan cisimler çizmeye başlamış.
Tebrik ederim.
Ben deftere yan çizgi çiziyordum 11 yaşında. Onu çizmiş ve bunları boyamış. 1939'da da halen kullanılmakta olan, bak 11-12 yaşındayken yani 1900'lerin başında uçan cisim çizip 39'da bir daha helikopteri bulması da müthiş yani.
Evet.
Bir tabii daha o sürede de çok büyük bir araştırma ve eminim ki deneyler var ama. İlk Skorsky tipi helikopter 1939'da uçmuş ve dünyada ilk helikopterin mucidiymiş kendisi. O yüzden de demiş ki anamın soyadını, kendi soyadımı veriyorum. Aslında ilk helikopterin modeli canım anam bence.
Uçak canım anam şeklinde uçuyor.
Ya düşünsene, annesiz Igor Skorsky'nin annesi oğluyla birlikte helikopterle görümcesinin evinin üstünde uçuyor.
Bir de işte ilk helikopterle böyle şovlar yapıyor. Annem sizde mi?
Kayınvalideye gidiyorlar değil mi? Kayınvalide diyor ki Igor oğlum bize bir süt al gel. O diyor ki anneme iyi davransaydın.
Deli gibi geziyor da. İşin ticaretini de yapmıyor. Manyaklığını yapıyor sadece.
Evet, annesinin doğru yönlendirmeleriyle bilim insanı olan ama yanlış yönlendirseydi akraba düşmanı olacak. Igor'u görüyorsunuz. Demek ki manipülasyon her şeydir hayatta.
Bir şey gerçekten, hangi mesela, buradan dinleyicilere soralım. Eğer şu anda dünyada tüm teknolojik devrimleri falan düşünecek olursak, icat edilmiş olan tüm ürünlerden hangisini icat etmiş olmak isterdiniz? Hangisi sizin icadınız olmuş? Hangisine isminizi vermiş olmak isterdiniz? Soralım. Aysen'in ve onun Instagram hesabını yazsınlar. Cem İşler'in Instagram hesabını yazsınlar. Veya Süper FM Instagram hesabını yazsınlar. Biz de oradan bir sonraki programlarımızdan birinde bu icadı ben yapmış olmak ve şu ismi koymak isterdim.
Harika.
Kendi ismi koymak isterdim ya da şu ismi koymak isterdim desinler. Biz de bunu önümüzdeki programlarla konuşalım.
Ben kesinlikle saç düzleştireceğim. Yani şu an dünyayı yıkan bir marka var ya, Faysın. Onu ben bulmak isterdim ve adını Ayşe Rihanna. Yani saç düzleştiriciyle dünyada ve akıllarda kalmak
saçını
isterdim.
Saçını Ayşe Rihanna aldın mı? Evet, Ayşe Rihanna aldım.
Saçında ne var? Ayşe Rihanna var. Aa, fönün çok güzel olmuş. Ayşe Rihanna sayesinde. Bir de çünkü sıcakta gerçekten fön çektirmek çok zor. O Temmuz'da, Ağustos'ta kadınlar en iyi bilir ve uzun saçlı evet. Erkekler. O yüzden evde ne yaptın saçına? Terlemedin mi hiç dışarıda gidip fön çektirdin? Zalim.
Ayşe dedim.
Zalimin kızı dediklerinde Ayşe Rihanna halletti sağ olsun. Bu bana yeterli. Senin cevabını bir sonraki programda alalım.
Ben bir düşüneyim, güzel bir cevap vereyim buna.
Benimki güzel değil miydi?
Saçma zamanla.
Faysın, sana karşı yeni üretime geçiyorum. Hem de senin gibi böyle ağızla üfleyerek yapmıyorum. Üfler gibi fön çekerek değil. Böyle hayvan gibi vatlı bir şey üretiyorum. Hadi bakalım Ayşe Rihanna'cılar. Melek yatırımcıları bekliyorum.
Arkadaşlar, Ayşe Balı iyice kendini kaybetmiş olduğu şu dakikalarda programımızı bitirelim. Çok teşekkür ederiz biz dinlediğiniz için. Programımızın müziksiz ve reklamsız hali Spotify, iTunes, Google Podcast ve karnaval.com'da mevcuttur. Hafta içi her akşam 6 ile 8 arası anlatamadım. İkinci yılına artık geldi. 350-400. Programlara geliyoruz. Ayşe Balı Bey ve Cem İşler olarak sizleri selamlıyoruz. Sevgiler, gece bitti. Kendinize iyi bakın. Gece kimisi için bitmemiştir tabii. Bilemiyoruz programlarımız
daha ama. Sekiz.
Daha 8.
Sizleri sevdiğimizi unutmayın. Mutlu kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.
Bay bay. Anlatamadım.